Ayrım 26. Öteki Renkler, Orhan Pamuk. Sayfa 279. Faili Meçhuller ve Dedektif Romanları. Köşe yazarları Çetin Altan ve Şeyhülislam Ebi Suud Efendi. Kara Kitab'ın bir kısmı Türkiye'nin en önemli gazetelerinden biri, Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan köşe yazılarından oluşur. Kitabın mantığına göre bunların bir kahraman, bir gazeteci yazmıştır. Romanın bildik düz anlatımını ve zamanını bölen bölümler arasında giren bu köşe yazıları Kara Kitabı biçimlendirirken benim için bir dert oldu. Çünkü sahte bir bilimsellik ve bir çeşit soytarılık arasında bir denge oluşturarak bulduğum özgün bir köşe yazarı sesiyle yazmaktan öyle hoşlanıyordum ki yazılar uzuyor, öne çıkıyor ve anlatının dengesini ve kompozisyonunu bozuyordu. Bugün bile Kara Kitabı okudum. Köşe yazıları harika diyen okurlar beni hem sevindirir hem de kitabın biçimi yüzünden dertlendirir. Kitabı çevirilerinden okuyan yabancı okurlar daha çok söyler bunu. Batılı okurun yalnız Türkiye'de değil, kültürel iklimi, Türkiye benzeri olan pek çok başka ülkede de hala iş başında olan bir dünyada köşe yazarı diye bilinen bu yazarın tuhaflığı ve yazış rahatsızlığından büyülendiğini sanıyorum. Dünyada soyu tükenmekte olan bu çeşit yazarın, bu yazarlık tutumunun, Türkiye gazetelerinde hala yazan bizim çeşit köşe yazarının belirgin bazı kuralları ve alışkanlıkları var. Türkiye'de gerçek bir köşe yazarı haftada 4-5 gün gazetedeki köşesinde yazar. Konularını hayatın, coğrafyanın, tarihin her yerinden alır. En sıradan günlük gazetecilik haberinden, felsefeye, hatıradan sosyolojik gözleme, her yazış biçimini, her yöntemi kullanır. Belediye sorunlarından, söz gelimi yeni sokak lambalarının biçiminden, Doğu ile Batı arasında Türkiye'nin yerinin tartışıldığı medeniyet sorunlarına kadar her şey köşe yazarlarının ilgi, merak, tartışma alanlarının içindedir. Çoğunlukla sokak lambalarının biçimini Doğu-Batı sorununu ile birleştirerek ilgi çeker. Başarılı olanları kavgacı ve tartışmacıdır. Ünlerini polemikleriyle, cesaretleri ve açık sözlükleriyle yaparlar. Pek çoğu hayatlarının bir kısmını yazılarından dolayı hapishanelerde ve mahkeme salonlarında geçirmiştir. Okur, bilgilendirici ve çözümleyici olmalarından, çok onlara cesaretlerinden, girgin ve gözü pek olmalarından dolayı güven ve saygı duyar. Her şeyi bilen, her sorunun cevabını yetiştiren, başta politik düşmanlar olmak üzere herkesin ağzının payını verebilen bir konumda olmaları onları çekici yapar. Ülkenin siyasi olarak kutuplaştığı zamanlarda cemaatlerin, siyasi güçlerin ev içlerine, kahvelere, devlet dairelerine, günlük hayatın ta içine sızabilen temsilcileri onlardır. Okurun onlara gösterdiği sevgi ve güven yüzünden bir gün aşktan söz ederken, ertesi gün Clinton ya da Papa'ya akıl verebilmeleri, yolsuzluk yapan bir belediye başkanıyla Freud'un hatalarından aynı rahatlıkla söz edebilmeleri onları bir çeşit her şeyin profesörü durumuna sokar. Televizyon ülkenin gazete okuma alışkanlıklarını değiştirmeden önce, bundan 10-15 yıl önce köşe yazarlığı Türk okurunca yazarlığın en yüksek mertebesi olarak görülürdü. O zamanlar taşra kentlerinde, otobüs yolculuklarında yazar olduğumu öğrenenler hemen hangi gazeteye yazdığımı sorarlardı. Kara Kitab'ın köşe yazarı kahramanı Celal Salik'i yaratırken ve onun köşe yazılarını yazarken beni tedirgin eden bir başka dert de kahramanının her bir ülkenin en güçlü politikacıları kadar ünlü köşe yazarlarının herhangi birine benzetilmemesi, bu çekici kişiliklerin gölgesinde kalmamasıydı. Kahramanın benzetilmesinden en çok korktuğum gerçek köşe yazarı ise bilgisi, ilgi alanlarının genişliği, edebi yetenekleri, tartışmacılığı yüzünden hiç şüphesiz son 50 yılın en parlak köşe yazarı olan Çetin Altan'dı. Daha geçenlerde devlet-mafya ilişkileri ve devletin bulaştığı cinayetler konusunda verdiği açık sözlü bir demeç yüzünden Çetin Altan hakkında devlete hakaretten dava açıldı. Bu dava sırasında kendisiyle yapılan röportajların birinde Altan bunun devletin kendisi hakkında son 40 yılda açtığı aşağı yukarı 300. dava olduğunu açıkladı. Çocukluğumun ve ilk gençlik yıllarımın siyasi ve edebi kahramanlarından biri olduğu için Çetin Altan'ın hapse girip çıktığı zamanları kendi hayatımın dramatik olayları olarak da hatırlıyorum. Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili olduğu dönemde meclisteki parlak konuşmaları ve sert köşe yazıları yüzünden yasal dokunulmazlığı kaldırılmış, iktidardaki muhafazakar milletvekilleri tarafından mecliste dövülmüştü. Altana devletin ve kamuoyunun büyük bir kısmının duyduğu öfkenin arkasında, Soğuk Savaş yılları sırasında Sovyetler Birliği'ni komşu bir ülkede kendi sosyalist olarak görmesi var kuşkusuz. Ama 70'li yılların başından itibaren Altan'ın eleştirileri, devletçiliği ve kapalı toplumlara yöneltilince de ona duyulan öfke dinmedi. Muhafazakar ve milliyetçi sol ya da sağın Çetin Altan'a duyduğu öfkenin arkasından, bana kalırsa ülkesinin yoksulluğunun, siyasi ve idari sefaletinin nedenlerini yabancı güçlerin denetim ve manipülasyonlarında değil, ülkenin kendisinde aramasıdır. Kendi ülkesini eleştiriden geçirdiğinde, Altan bütün suçları yükleyebileceği şeytanlar da göstermez okura. Bir hamlede ülkenin kaderini değiştirebilecek sihirli reçeteler de önermez. Hedefi, ülkede yaşanan ve Altan'ın keskin bir inanı duygusuyla gözlediği gündelik hayat, zihin yapıları, inançlar, genel olarak bütün ülkenin suç ortağı olduğu kültürdür. Çetin Altan için öfke duyduğu kalabalıkların diliyle yazan ve onlar tarafından da her gün okunabilen bir Nayip Paul da denilebilir. Ama Nayip Paul'u sevgisiz ya da fazla kötümser gösteren, kahramanına taklit adam dedirten, acı duygusuna kendini kaptırmaz Çetin Altan. Ne kadar sorunlu ve şikayetçi olursa olsun ülkesini kendi evinde hisseder. Batılılaşma ve modernleşmeye iyimserlikle inanır. Onun için Batı, taklit edildiği için acı veren ya da acı verdiği için de taklit edilen ve her türlü ilişkisinin sorunlu olduğu bir merkez değildir. Sömürgeciliğin darbesini yememiş bu iyimser ve çocuksu görüş için Batı medeniyeti yavaş ama anlamlı adımlarla yaklaşılan bir merkezdir. Bizi oradan değişik yapan şey bizde eksik olan şeydir. Batılı gibi olmamız için bu eksiklikleri önce saptamamız, sonra gidermemiz gerekir. Tarih bizim tarihimiz. Böylece bir eksiklikler tarihidir. Pek çok Osmanlı ve Türk aydınının, polemikçi köşe yazarının yazılarında olduğu gibi, Çetin Altan'ın yazılarında da bizi batıdan değişik yapan, keder verici eksikliklerin sıralandığına sık sık rastlarız. Demokrasiden modern kapitalizme, roman sanatından bireysellik ve piyano çalmaya, resim sanatından düz yazıya, Atatürk'ün önem verdiği şapkadan benim sessiz evde şakayla önerdiğim masaya kadar aklınıza gelebilecek her şey vardır bu listelerde. 1970'lerde Türkiye'de siyasi şiddet ve faili meçhul cinayetler şimdilerde olduğu gibi azdığı zaman Çetin Altan'ın dikkat çektiği bir başka eksiklik bugün konumuz. Türkiye'de polis edebiyatı İngiltere'de, Amerika'da, Fransa'da olduğu gibi gelişmemiştir. Endüstri toplumlarının karmaşık yaşamlarında ince planlı cinayet düzenlemeleri bu toplumların roman, tiyatro ve sinemasını yakından etkilemiş, polisiye dalda çeşitli yaratıcıların çıkmasına neden olmuştur. Bizimki gibi köylü toplumlarında ise cinayetlerin zekaya dayalı bir özelliği pek yoktur. Kıskançlıktan kafası bozulan koca, kaptığı gibi bıçağı karısını doğrayı verir orada. İş olup biter. Yahut kan davasında hazırlıklı dolaşan kişi hasmını görünce beynine boşaltıverir kurşunları. Kırsal kesimlerdeki tarla ve su kavgalarında ise çifteyi alıp pusuya yatma geleneği vardır. Herkes de kimin kimin neden öldürdüğünü bilir. Baltayla kabak yarar gibi pek kasabasında işlenen bu tür cinayetler yazarları etkilemediği için bizde polis romancılığı gelişmemiştir. İlk dinleyişte düz nedenselliği, sivri dilli ve mizahı yüzünden eğlenceli, belki de bu yüzden de kabul edilebilir gözüken bu akıl yürütmeye karşı çıkmak için neler söyleyebiliriz? Mesela Sicilyalı yazar Scassi'nin benzer kırsal şartlardaki cinayetleri başarılı bir şekilde polisiye romanlarında anlattığını ya da kabak yarar gibi pek kasabasından işlenen cinayetlerin pek çok Batı ülkesinde çok satan romanlarla pekala ilham verdiği, hatta bir ön şart olduğu da söylenebilir. Bu yazıyı gazetesinde yayımlamasının üzerinden çok geçmeden Çetin Altan, tıpkı Batı ülkelerinde polisiye roman tarihinin ilk yıllarında olduğu gibi kısa polisiye hikayeler yazdı. Chesterton, Father Brown tarzındaki bu hikayelerle toplumun yazara polisiye hikaye roman yazmak için yeterince hayat deneyimi sunmadığı yolundaki aşırı determinist görünüşünden vazgeçmiş oldu. Ama burada ben herkes de kimin kimi neden öldürdüğünü bilir düşüncesinin üzerinde durmak istiyorum. Bu görüşün her zaman geçerli olmayacağı, zaten pek çok cinayetin aslında yakalanmamak umudu yüzünden işlendiği hatırlanırsa hemen ortaya çıkar. Çetin Altan kültürümüzde faili meçhul cinayetlerin eksikliğinden söz etmesinden 400 yıl önce Osmanlı Devleti'nin Eski kuşak tarihçileri tarafından klasik diye nitelenen döneminde İstanbul'da faili meçhul cinayetler hukuk düzeni içinde önemli bir sorun teşkil etmişti. Kanuni Sultan Süleyman döneminin en yüksek hukuki otoritesi olan ve verdiği fetvalar yüzyıllarca da batılı anlamıyla klasik örnek niteliği taşıyan, bizde de hala içtihat olarak başvurulan Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye faili meçhul cinayetlerde ölümün diyetini kimin ödeyeceği yolunda pek çok soru sorulduğunu bugün biliyoruz. Soru, dört köyün halkı birbiriyle dövüşürken aralarından biri kimi tarafından vurulduğu belli olmayan bir sopayla öldürülürse diyetini kim ödeyecek? Cevap, en yakın köy halkı. Soru, bir kasaba yakınında biri öldürülürse, katil de bulunmasa diyetini kim ödeyecek? Bütün kasaba mı yoksa cinayet yerine öldürülenin çığlıklarını işitecek kadar yakın evlerde oturanlar mı? Cevap, ölünün çığlığını işitebilecek yakınlıkta oturanlar. Soru, bir caminin vakfı olan bir dükkanda, gece kiracılar dükkanda değil, evindeyken bir ceset bulunsa, katili bulunmasa, diyetin sorumlusu kimdir? Cevap, cesedin bulunduğu dükkanda öldürülenin çığlıklarını işitecek yakınlıkta oturanlar. Yakında kimse oturmuyorsa, beytülmal yani devlet sorumludur. Şu örneklerden Osmanlı ceza hukukunda kimin kimi öldürdüğü belli olmayan cinayetlerin diyeti konusunda da çok düşünüldüğünü, devletin faili meçhul suçun sorumluluğunu yani diyeti olaydan haberdar olan ya da olabilecek kişilere bıraktığını görüyoruz. Eğer suçun kendi üzerinde kalmasını istemiyorsa bu kişi cinayeti kendi çözmek zorundaydı. Burada modern metropol hayatın tersine yakınımızda işlenen her suçtan sorumlu olabileceğimiz ihtimali var. İnsanı çevresinde bütün seslere ve harekete açık ve uyanık tutacak ve hatta paranoyak yapabilecek bir durum. Herkesin kendi yöresinde işlenebilecek bir cinayetten sorumlu olabileceğini bildiği için bunu engellemeye çalıştığını, suçluyu ya da katili yakalamak için arkasından istekle koşacağını tahmin etmek zor değil. Böyle hukuki ve kültürel bir ortamda işlenmekte olan bir cinayetin ilk çığlıkları işitildiğinde herkesin o anda eline geçirdiği bir balta, odun ya da benzeri silahla olay yerine koşacağını tahmin etmek zor değil. Hatta benim kişisel gözlemim bugün nüfusun 10 milyon olduğu söylenen İstanbul'da bu tür sorumluluk anlayışı endişesinin ya da isterseniz buna diyet korkusunun kalıntısı da diyebiliriz hala hüküm sürmekte olduğu. Bunun herkesin herkesten her şey için sorumlu olacağı bir ahlak anlayışına çağrı yapan Dostoyevski'ni heyecanlandıracak bir durum olduğunu bir an düşünebilirsiniz. Ama kimseyi yanıltmayalım. Bugün İstanbul'u ve Türkiye'si devletçe işlenmiş faili meçhul cinayetler, sistematik düzeye varmış işkence uygulamaları, düşünce özgürlüğünün kısıtlanması, kısaca insan haklarının acımasızca çiğnenmesi bakımından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri. İnsan hakları sicilinin kötülüğüyle ünlü Nijerya, Kore ya da Çin gibi ülkelere kıyasla Türkiye'de en azından istenmeyen bu hükümetin halkın oyuyla iş başından uzaklaştırılmasını sağlayabilecek kadar bir demokrasi var. Bu yüzden seçmenlerin büyük çoğunluğunun insan haklarına şaşırtıcı ilgisizliğini saptamak kolay. Zor olan, komşuda işlenen cinayete en azından 400 yılı bulan hukuki sorunlar yüzünden ilgisiz kalamayan insanların, komşu binada devlet işkence yapıp dayak atınca, kitaplar yasaklanınca ilgisiz kalmalarını açıklamak. Bu duruma yalnızca işaret etmek istiyorum. Onu açıklamaya, çözümlemeye öyle çok istekli de değilim. Büyük bir ihtimalle gene bir eksikliği, başka bir eksiklikle açıklamak istemediğim için. Bütün bu konularda insanın içindeki şiiri kolaylıkla öldüren bir yan var. Kimi zaman sessizlik, Beckett tarzı söylenecek bir şey yok anlamında değil. Söylenecek çok şey var anlamına da gelebilir. Turgenev'in Rusya'nın bütün sorunlarını unutmak istemesi, Baden-Baden'e gidip kendi bütünüyle Rusya dışı bir günlük hayata vermesini, kendisiyle Rusya'nın dertlerinden söz etmek isteyenleri, o ünlü hikayede olduğu gibi terslemesini, Rusya ile hiç mi hiç ilgilenmediğini, Rusya'yı unutmak istediğini söylemesini böyle zamanlarda çok iyi anlıyorum. Öte yandan pek çok kereler yapılacak en iyi şeyin Türkiye'de kalıp kendimi bir odaya kilitleyip uzun yıllar sürecek ve içerilere doğru genişleyecek bir yolculuğa, hedefi belirsiz bir yazı yolculuğuna çıkmak olduğunu düşündüm. Aslında ülkede politik şiddetin, öldürmelerin, devlet baskısı, işkence ve yasaklamaların doruğa çıktığı, 1975-1982 yılları arasında bunu yaptığımda alegoriler, muğlaklıklar, sessizlikler ve denetlenmemiş seslerle yeni bir tarih ya da hikaye yazmak için kendimi bir odaya kilitlemek, eksiklikleri, başka eksiklikleri açıklamaya çalışan bir başka eksiklikler tarihi yazmaktan tabii ki daha iyi. Böyle bir yazı yolculuğuna çıkmak için insanın nereye gittiğini tam olarak bilmesine gerek yok. Nerede olmak istemediğini bilmesi yeterli. Alegoriler ya da muğlaklıklar dediğim şeylerle nasıl çalışıyorum? Örnek olsun diye demin sözünü ettiğim kilitli odanın üzerinde ısrarla duralım biraz. Son yıllarda operadaki hayalet romanı yüzünden adını hatırladığımız Fransız yazar Gaston Leroux'un yüzyıl başında yazdığı ve Türkçe'ye Sarı Oda'nın Esrarı adıyla çevrilmiş bir romanı vardır. Bu roman dedektif romanı meraklılarınca kilitli oda cinayeti diye bilinen biçimin ilk ve en parlak şeklidir. Cinayet işlenen odanın kapısı kilitlidir. İçeride bir ceset, belirli sayıda şüpheli vardır. Cinayetten sonra çözümleyici bir zeka ipuçlarına bakarak olayları anlar. Cinayetin nedeni bulur. Pek çok çeşidi olan kapalı oda cinayeti romanlarının imkanlarının kolay tüketilemeyeceğinin kanıtı, İspanyol yazar Manuel Baguaz Montalban'ın Gaston Leroux'un Sarı Oda'nın esrarından 70 yıl sonra yazdığı Merkez Komitesi'nde Cinayet adlı romanıdır. Bu siyasi dedektif romanında kapalı oda İspanyol Komünist Partisi'ne benzeyen bir partinin toplantı odasıdır. Işıklar sönünce Karanlık Parti'nin genel sekreteri öldürülür. Çeşidi ne olursa olsun kapalı oda cinayeti romanı bize belirgin bir şekilde suç, hukuk ve ceza konusunda bir anlayışta da dayatır. Dışarıdan gelen ve çoğu zaman devletin hukukunu ve bu hukuku uygulama gücünü temsil eden bir araştırmacı, cinayetten sonra şüphelileri tek tek soruşturur. Bu soruşturma okuyucuda işlediğimiz suçlar yüzünden bizim dışımızdaki merkez otoriteye tek başımıza sorumlu olduğumuz duygusunu verir. Kapalı odanın en iyi şekilde temsil ettiği bir takım, bir mahalle, bir cemaat olarak sorumlu ya da suçlu değilizdir artık. Tek başımıza ya sorumluyuzdur ya da değil. Herkesin kendi suçundan yalnızca devlete karşı sorumlu olduğu bu dünya, Dostoyevski'nin hayal ettiği ahlakçı dünya hiç değildir. Elimizde temel kavramları bile olmayan bu tarihin nasıl bir şey olabileceğini ancak alegoriler yoluyla sezebildiğimiz için kapalı odanın sözünü açtım. Yapılması gereken, burada sırf bir örnek diye seçtiğim kapalı oda cinayetinin yeni bir çeşidini yazmak. Bu yeni çeşit hikayede fail meçhul cinayetten ya da bir alegoride olacağı gibi büyük harflerle yazılmış, suçtan sorumlu, suç işlenen yerin sahibi, orada oturan ya da işlenen suçu işleyebilecek herkes olacak. Başlangıç noktasının bu olduğunu kabul ettiğimiz andan itibaren tıpkı yeni kurallarla oynanacak bir satranç oyununu hayal eder gibi. Katilin ya da suçlunun da bu bilgiyle hareket edebileceğini öngörebiliriz. Kendisinin bulunmaması, tek bir suçlunun ortaya çıkarılmaması halinde suça tanıklık eden bütün bir ortamın, çevrenin sorumlu olduğunu katilin bilerek hareket edeceği anlamına gelir bu. Bu da bize köşe yazarı Çetin Altan'ın suçun, yapısal özelliğin, kültürün kendisinde içeride bir yerde olduğu düşüncesine getirir belki. Öte yandan tam ne yapacağımızı açık seçik bilmeden alegoriler, muğlaklıklar, belli belirsiz yeni seslerle işe başlamak, bizi tarihi bir eksiklikler, yenilgilere kötü bir farklılıklar tarihi yazmaktan da çıkaracaktır. İlk gençlik yıllarında Çetin Altan gibi pek çok köşe yazarını her şeyi anlamak ve açıklayabilmek tutkusuyla okurken ileride yazar olabileceğimi de belli belirsiz sezerdim. O zamanlar pek çok yazı heveslisi gibi ne yazacağımı değil de yazarlık tutumumun ne olması gerektiğini düşünürdüm hep. Yazar imgesi olarak da kafamda modernistlerin yazıyı bir çeşit sığınma ve koruma aracı olarak kullanan yazarından çok aydınlatmacıların her şeyi anlayan ve gösteren yazarı vardı. Şimdi ikisinde yetersiz ve fazlaca türetilmiş olduklarını biliyorum. Şeytanlarla fazlasıyla kaynaşan bir toplumda modernizmin şeytanı yeterince akıllı olamıyor. Aydınlanmacılığın aklı da çoğu zaman şeytanlarla konuşabilmek için devletin gücü ve otoritesine sığınıyor. Belki de pek çok yazar gibi kavramlarla konuşamadığım için alegoriler de arıyor, hikayeler anlatıyorum. Ama şikayet etmiyorum ve talihli olduğumu biliyorum. Çünkü benim ülkemde alegoriler ve felsefenin yerini tutar ve hikayelere de teorilerden daha çok inanılır. 26. ayrımın sonu, sayfa 286.